FM Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. Evet, size ilk olarak Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı onun muhteşem ahlakı Helal Lokma başlıklı yazısını aktaracağız. İnsan bu dünyada ömürlük bir imtihan içindedir. Kendisine son nefese kadar verilen müddet içinde muvaffak olursa ölümden sonraki hayatında cennetle mükafatlandırılacak, aksi takdirde ise elem verici bir azaba duçar olacaktır. İnsandan istenen hülasa sahih bir iman, istikamet üzere kulluk ve güzel ahlaktır. İnsanın bu hususlardaki hali kalbinin aynasıdır. Kalpteki salih iman, salih ameller, doğru ve faydalı sözler güzel bir ahlak olarak dışarıya yansır. Zira küpte ne varsa dışarıya o sızar. O halde kalbe ehemmiyet vermek ve kalbi Hakk'ın rızasına muvafık bir hale getirmeye gayret etmek icap eder. Kalbin kıvamını belirleyen nedir? İnsan terbiyecileri olan hak dostları, insanın kalbi durumunu, şahsiyet ve karakterini tesiri altına alan iki hususun altını çizmişlerdir. Arkadaş, rızık. Cenab-ı Hak, vahdaniyeti yalnız kendisine münhasır kılmıştır. Bütün varlıklarıysa birbirine benzer ve muhtaç olarak halk etmiştir. İnsan da içtimai bir varlıktır ve yalnız da tahammül edemez. Ülfet ve ünsiyet kurduğu kişilerin halleri ona yansır. Bu inikasın, bu karşılıklı tesir alışverişinin ilmi izahlarını dima üzerinde çalışan alimler de yapmaktadırlar. Buna göre insan beraber yaşadığı, ünsiyet kurduğu, seyrettiği kişilerden gayri iradi de olsa tesir almakta, beynindeki ayna nöronları gördüğü davranış ve halleri taklit ederek şahsiyete zerk etmektedir. Kişi arkadaşının müsbet veya menfi haliyle hallenmektedir. İnsanın maddi varlığı anne babasından aldığı kromozomlar vasıtasıyla nesebinden tabii veraset yoluyla geçen genetik miras üzerinde şekillenir. Eşkali, göz rengi vesaire hususiyetleri böyle ortaya çıkar. Sadece anne baba değil, ecdadından da tevarüs ettiği hususiyetler olur. Nitekim kardeşler birbirinin aynı olmazlar. Aynı şekilde ana rahmine düştüğü andan itibaren anne ve babasının manevi, kalbi halleri, kazanç ve gıdalarının manevi vaziyeti de evlada tesir etmeye başlar. Bunun yanında bir de sosyolojik veraset vardır. Her evlat konuştuğu dili başta anne babası olmak üzere muhitinden öğrendiği gibi her türlü davranış ve hareket tarzını da yaşadığı çevreden alır ve taklitle hayatına geçirir. Bu sebeple insanın beraber bulunduğu kimselerden aldığı tesire işaretle ayeti kerimede buyurulur. Ey iman edenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve sadıklarla beraber bulunun. Buna göre mümin daima ahirette beraber olmayı arzu edeceği kişilerle ünsiyet kurmaya, onlarla sohbet etmeye itina göstermelidir. Asıl mevzumuz olan gıdaya gelince, insan yemek yemeye muhtaç bir varlıktır. Bünyesi hayatiyet için proteinlere, kalorilere, vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Bu bakımdan insanla diğer mahlukat aynıdır. Fark şudur ki diğer mahlukat bu ihtiyacı nereden, nasıl gidereceği hususunda serbestken insan mesuldür. Diğer mahlukat temiz, pis, helal, haram, haklı haksız bakmaksızın tabına konmuş insiyakla karnını doyurur. Kimisi ot yer, kimisi leşle beslenir. Mükerrem olan insansa ancak helal ve temiz olan hak sahibi olduğu şeyleri ölçülü bir şekilde yemekle mükelleftir. Nasıl maddi manada pis, mikroplu, zehirli bir gıdayla beslenen hastalanır hatta ölürse haram, şüpheli ve benzeri manevi kirlerle münevves bir gıdayı yiyeninde kalbi büyük zararlar görür. Çünkü insan bir gıdayı yediğinde o gıdaların manevi hususiyetleri de şahsiyet ve karaktere yerleşir. Nasıl bir atom parçalandığı zaman ortaya radyasyon çıkarsa, kalpten çıkan enerji de aynen bunun gibidir. Tıp ve benzeri sahalarda istifade edilen ve göze görünmeyen müsbet şualar, yani ışınlar olduğu gibi, insana büyük zarar veren menfi şualar da vardır. Arkadaş ve gıdanın manevi tesirini bu misallerle anlamak mümkündür. Her lokma yanında mazi dosyalarını taşır. O kişi o lokmayı helal mi yoksa haram yoldan mı elde etmiştir? O lokma üzerinde göz hakkı, zekat borcu, miras hakkı gibi bir hastalık var mıdır? O lokmayı hazırlayan kişinin kalbi hali ne vaziyettedir? Bütün bu manevi kayıtlar o lokmayı yiyene geçer. Müsbetse feyiz olarak, menfi ise kasvet olarak. Unutulmamalıdır ki, kesilirken putlar adına boğazlanan bir hayvan bize haram olur. İnançsız bir kişinin kestiği haram olur. Kesenin inanç ve niyeti zahiren tertemiz olan eti murdar hale getirmektedir. Benzer şekilde lokmayı hazırlayanın gafleti, kasveti, öfkesi ve sair manevi kirleri de hazırladığı gıdaya intikal eder. Yiyenin haleti ruhiyesinde bulanıklığa, dağınıklığa sebep olur. Bu tesir yiyenin iradesi dışında cereyan eder. Sehl bin Abdullah Tüsteri şöyle der: haram yiyenin azaları, kendisi bilsin bilmesin, istesin istemesin isyan eder. Yediği helal olan kimsenin azaları kendisine itaat eder ve hayırlı işler yapmaya muvaffak olur. Bizler için en güzel örnek olan Fahri Kainat Efendimiz, helaliyete itina ve hassasiyet hususunda en muhteşem ahlak üzeredir. Peygamberliğinden önce dahi o, cahiliyenin kirli lokmalarından hassasiyetle sakınmıştı. Nitekim bir setten evvel bir sofraya davet edildi. Orada ikram edilen etin putlara kesilen et olduğunu bildiği için yemedi. Risaletten sonra da bu hassasiyetin eşsiz misalleri vardır. Bir gün Allah Resulü yatağına yatmış fakat sabaha kadar uyuyamamış ve yatağında dönüp durmuştu. Sabahleyin bu sıkıntının sebebi sorulduğunda Efendimiz şu cevabı verdi: yatağımı hazırlarken yere düşmüş bir hurma buldum. Onu ağzıma koydum. Fakat sonra aklıma geldi ki bizim evde bazı zamanlarda sadaka ve zekat hurmaları da bulunuyor. Ya bu hurma onlardansa? İşte sabaha kadar bunu düşündüm. Bunun ızdırabıyla sağa sola dönüp durdum. Bir türlü gözüme uyku girmedi. Bir başka gün Allah Resulü küçük yaştaki torunu Hasan'ın ağzına aldığı sadaka hurmayı da derhal çıkarttırmış ve küçük demeden ona helal haram hassasiyetini kazandırmaya ehemmiyet vermişti. Yine bir başka gün sahibine değil de sahibinin hanımına söylenerek nasıl olsa satmaya razı olur düşüncesiyle kesilen bir koyunun eti Peygamberimiz ve arkadaşlarına ikram edilmişti. Resulullah yemekteki gönül rızası eksikliğini hissederek lokmayı ağzında çevirdi, çevirdi, yutamadı ve meselenin aslını soruşturup öğrendi. O etten yemedi ve sahibine gayrimüslim esirlere yedirmesini emretti. Helal hassasiyetinin bir şekli de riyazat idi. Yani asla oburluğa düşmeden daima isarla başkalarını düşünerek infak halinde yaşamak idi. Çünkü ashab-ı kiramda Allah, kainat ve nefs üzerinde yeni bir anlayış meydana geldi. Güneşi küçük bir aynada seyreder gibi Allah Resulü'nün haliyle hallenmek biricik gayeleri oldu. Riyazat hali yaşandı. Aşırı tüketim, oburluk, lüks ve gösteriş sahabi çevresinin ve toplumunun tanımadığı bir hayat tarzı oldu. yarın bu nefsin konağının mezar olacağı telakkisi gelişti. Zira her şeyle helal olan bir gıdayı, ihtiyaçtan fazla yiyip içmekte israf, ihtiyaç sahiplerini düşünmemek ve infaktan alıkoymak cihetlerinden mahzurludur. Bu sebeple Efendimizin ve ona benzemek isteyenlerin hayatı daima infak içinde geçti. Hazreti Ayşe buyurur, Resulullah'ın aile ifradı, Medine'ye geldiği günden beri vefat ettiği güne kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Bir rivayette Hazreti Ayşe validemiz sözlerini şöyle tamamlar. Dilesek doyabilirdik. Yani bu açlık yokluktan değildi. Ganimetler ve benzeri imkanlar her zaman vardı. Fakat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mümin kardeşlerini kendine tercih makamında isarda bulunurdu. Böylece elimize geçeni bu şuur ve idrakle hemen infak ederdik. Efendimiz yaşayarak tebliğ ettiği gibi, mübarek sözleriyle de haramdan sakındırdı, helale davet etti. Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkını güzel yoldan isteyin. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helal olanı alın, haram olanı terk edin. Sa'd bin Ebi Vakkas dualarının makbul olmasının yolunu sordu. Fâri Kainat Efendimiz, yediklerinin helal olmasına dikkat et ki, duaların kabul olsun tavsiyesinde bulundu. Bu hassasiyet ölçüleri içinde yetişen ashab-ı kiram, lokmalarının helaliyeti üzerinde çok dikkatle dururlardı. Ebu Bekir Sıddık'ın bir hizmetkarı vardı. Bu hizmetkar kazancının belli bir kısmını ona ikram eder, o da bundan yerdi. Yine bir gün hizmetkar kazandığı bir şeyi getirdi. Hazreti Ebu Bekir de ondan bir lokma aldı. Bunun üzerine hizmetkar, "Her akşam bana kazancımın mahiyetini sorardın. Bu akşam sormadın." dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, "Çok açtım, sormayı unuttum. Peki söyle bakalım nasıl kazandın?" diyerek açıklamasını istedi. Hizmetkar, "Falcılıktan anlamadığım halde, cahiliye devrinde falcılık yaparak bir adamı aldatmıştım. Bugün onunla karşılaştık. Adam o yaptığım işe karşılık size ikram ettiğim bu yiyeceği verdi." deyince Hazreti Ebu Bekir derhal parmağını boğazına götürüp bütün eziyetine rağmen yediklerinin hepsini çıkardı ve "Yazıklar olsun sana, neredeyse beni helak ediyordun." dedi. Kendisine "Bir lokma için bu kadar eziyete değer miydi?" diyenlere de şu cevabı verdi. "Canımın çıkacağını bilseydim yine de o lokmayı çıkarırdım. Çünkü Resulullah, haramla beslenen vücudun müstehak olduğu yer cehennemdir." buyurdular. Bu dikkat bizler için gökteki yıldızlar misali örnek olan ashabın hepsinde vardı. Bir gün Halife Hazreti Ömer'e bir bardak süt ikram edildi. Halife sütü içti. Sütü veren kişiye, "Bu süt neredendir?" diye sordu. Adam dedi ki, "Filan yerdeki su başına uğramıştım. O sırada çobanlar sulamak için zekat develerini oraya getirdiler ve benim için su kabıma develerden süt sağdılar. Bu süt odur." Bu sözü duyar duymaz Hazreti Ömer hemen parmağını boğazına sokarak içtiği sütü istifra etti. Onlar hataen bulaşmış haramın zerresini bile kendilerinden bir an evvel uzaklaştırmak istiyorlardı. Çünkü haram her türlü ruhani inkişafa, manevi fütuhata manidir. Helal lokmaysa fütuhata, zaferlere vesiledir. Ecdadımızın fetihlerinin ardında da onların bu hususta gösterdiği takva ve vera vardır. Yavuz Sultan Selim Han Mısır'a giderken Ordu-i Hümayun'un Gebze yakınlarından geçtiği yerler hep bağlık bahçelikti. Sultan Selim Han, "Acaba askerlerim sahibinden müsaadesiz üzüm ve elma koparıp yediler mi?" diye düşüncelere daldı. Sonra Yeniçeri ağasını huzuruna çağırdı. "Ağa, fermanımdır. Bütün Yeniçeri, sipahi ve azap askerlerimin heybeleri yoktansın. Heybesinde bir elma veya üzüm salkımı çıkan asker olursa derhal huzuruma getirilsin." diye emretti. Yeniçeri ağası hemen harekete geçerek heybeleri araştırdı. Daha sonra sultanın huzuruna gelerek, "Sultanım, koparılmış hiçbir elma ve meyve izine rastlamadık." dedi. Yavuz bu habere çok sevindi. Üzerindeki ağırlık ve zihnindeki düşünceler kalktı. Sonra ellerini açarak, "Allah'ım, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bana haram yemeyen bir ordu ihsan eyledin." diyerek dua etti ve ağaya, "Şayet askerlerin izinsiz meyve koparmış olsalardı, Mısır seferinden vazgeçerdim. Çünkü haram yiyen bir orduyla beldelerin fethi mümkün olmaz," dedi. Helal lokma zaferlere vesile olur, fetihlere vesile olur. Fertlerin dünyasında da nice hidayetlere vesile olur. Tıpkı şu misalde olduğu gibi. Menfaatine aykırı olsa da kul hakkına riayet hassasiyeti gösterebilmek, insan şahsiyetinin hayranlık bırakan en faziletli hasletlerindendir. İslam'ı en nezih şekilde yaşayan şahsiyetlerin sergilediği bu hassasiyet nice hidayetlere de vesile olmuştur. Muhterem pederim Musa Efendi şu hadiseyi anlatırdı. Gayrimüslim bir komşumuz vardı. Sonradan Müslüman olmuştu. Bir gün kendisine hidayete eriş sebebini sorduğumda şunları söyledi. "Acıbadem'de tarla komşum Rebi Molla'nın ticaretteki güzel ahlakı vesilesiyle Müslüman oldum. Molla Rebi süt satarak geçimini temin eden bir zattı. Bir akşam vakti bize geldi ve "Buyurun bu süt sizin," dedi. Şaşırdım. "Nasıl olur, ben sizden süt istemedim ki," dedim. O hassas ve zarif insan, "Ben farkında olmadan hayvanlarımdan birinin sizin bahçeye girip otladığını gördüm. Onun için bu süt sizindir. Sadece bugün değil, o hayvanın tahavvülat devresi yani yediği otların vücudunda tamamen izalesi bitinceye kadar sütünü size getireceğim," dedi. "Ben, lafım olur komşu, yediği ot değil mi, helal olsun," dediysem de Molla Rebi, "Yok yok, öyle olmaz. Onun sütü sizin hakkınız," deyip günlerce bize süt getirdi. İşte o mübarek insanın bu davranışı beni ziyadesiyle etkiledi. Neticede gözümden gaflet perdeleri kalktı ve hidayet güneşi içime doğdu. Kendi kendime, "Böyle yüce ahlaklı birinin dini muhakkak ki en yüce bir dindir. Böylesine zarif, hakşinas, mükemmel ve tertemiz insanlar yetiştiren dinin doğruluğundan şüphe edilemez," dedim ve kelime-i şehadet getirip Müslüman oldum. Bütün bunlar haram ve şüpheli şeylerden kaçma yani vera hususiyetinin en canlı, en samimi misalleridir. Peygamberimizden inikas eden bu özellik hak dostlarının da ayrılmaz vasfıdır. Bilhassa Hacegan yolunun büyüklerinin helal lokma hususuna verdikleri ehemmiyeti Baki Billah Hazretleri'nin şu ikazları ne güzel ifade eder. "Yemeğin az olmasıyla yetinilmemeli. Onu pişiren odun, su ve kaplarda da helale ehemmiyet verilmelidir. Ayrıca yemeği pişiren kişi gafil olmamalı, huzur-i ilahide bulunduğunun şuuru içinde pişirmelidir. Bu hususlara dikkat edilmeden hazırlanan yemekten öyle bir duman çıkar ki feyiz kanallarını tıkar." Görüldüğü üzere bir yemeğin helal olup olmamasının yanında hangi haleti ruhiye ile pişirildiğinin bile insanın hal, hareket ve ibadetlerinin ruhaniyetine tesir etmesi gıdalara karşı takınılması gereken tavrın ehemmiyetini ortaya koymaktadır. Mevlana Hazretleri şöyle buyurmaktadır. Bu seher benden ilham kesildi. Her zaman lütfedilen tuluat ve sunuhat olmadı. Anladım ki vücuduma şüpheli birkaç lokma girdi. Bilgi de hikmet de helal lokmadan doğar. Aşk da merhamet de helal lokmanın mahsulüdür. Eğer bir lokmadan gaflet meydana gelirse, bil ki o lokma şüpheli veya haramdır. Yusuf Hemedani Hazretleri Allah Teala'yı anmadan yemek yemez ve şöyle derdi. Lokma yemek, tohum ekmek demektir. Tohumu feyizli bir idrak içinde ve yanık olarak atmak gerekir ki gıda taate dönüşsün. Şah-ı Nakşibend helale riayet hususuna çok ihtimam gösterirdi. Hacı Hazretleri yiyeceğini kendi ziraatinden elde ederdi. Ziraat yaparken kullanılan hayvanların, tarlanın, tohumun ve suyun helal olması hususunda çok ihtiyatlı davranırdı. Bu sebeple pek çok alim teberrüken onun helal yemeğinden yemek için sohbetlerine iştirak ederdi. Bir gün Gadivet bölgesine gitmişlerdi. Bir derviş önlerine yemek getirdi. Hacı Hazretleri, "Bizim bu yemeği yememiz münasip değildir. Çünkü o öfkeyle pişirilmiştir. Unu elekten geçiren, hamuru yoğuran ve pişiren kişi öfkeliymiş," buyurdu. Sami Efendi Hazretleri de helal lokmanın ibadet hayatındaki yerini şöyle beyan ederdi. Kulun duasına icabet olunması için ilk şart helal lokmayla gönül alemini ıslah eylemek, son şartsa ihlas ve huzuri kalptir. Yani Cenab-ı Hakk'a layıkıyla yönelmektir. Eğer ağza konulan lokma helal değilse, o kimsenin ihlaslı ve huzurlu olması, masivayı terk edip Hakk'a yönelmesi çok zordur. Kazancın helal yollardan olmasına dikkat etmek lazım geldiği gibi, şüpheli lokmalardan da uzak durmalıdır. Karma karışık ve rastgele her lokmayı yemekten sakınarak alınan gıdanın tıyp yani manen temiz ve hoş kokulu helal olmasına ehemmiyetle riayet etmek şarttır. Hadis-i şerifin beyanınca haram lokmayla ibadet abdestsiz namaza benzer. Abdest yani hadesten taharet olmadıktan sonra ne kadar kıyam, rükû, secde olsa boştur. Bunun gibi haram lokmayla dolu bir bünyenin ibadetleri de Hakk'a kulluğu da Hak katında kabul görmez. Bu şuurun güzel bir misali şudur. Süleymaniye Camii ve külliyesi tamamlanınca Kanuni Sultan Süleyman mimarından işçisine kadar herkesi topladı. Üzerinde hakkı olan varsa talep etmesini istedi. Herkes de helalleşti. Resulullah buyurur, Allah Teala temizdir. Sadece temiz olanları kabul eder. Allah Teala peygamberlerine neyi emrettiyse müminlere de onu emretmiştir. Cenab-ı Hak peygamberlere, ey peygamber, temiz ve helal olan şeylerden yiyin, güzel ve salih ameller işleyin, buyurmuştur. Müminlere de, ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin, buyurmuştur. Resul-i Ekrem Efendimiz daha sonra şunları söyledi. Bir kimse Allah yolunda uzun seferler yapar, saçı başı dağınık, toza toprağa bulanmış vaziyette, ellerini gökyüzüne açarak, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua eder. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul edilir? Gıdası helal olmayanın duası da ibadetleri de kabul olmaz. Hadis-i şerifte haram parayla gelinen haçta hacı lebbeyk dedikçe kendisine semadan bir münadinin şöyle sesleneceği haber verilmiştir. Sana ne lebbeyk ne de sadeyk. Sen huzura kabul edilmiyorsun. Çünkü senin kazancın haram, azığın haram, bineğin haramdır. Hiçbir sevap almadan günahkar olarak dön. Hoşlanmayacağın şeyle karşılaşacağından dolayı da kahrol. Haram yoldan kazanılan paranın Allah indinde asla makbul olmadığını asr-ı saadette yaşanan şu hadise ne güzel ifade eder. Bir gün Resulullah, güçlü ve yüce olan Allah putlara tapmayı, içki içmeyi, soy sop sebebiyle kınamayı size haram kılmıştır. Dikkat edin, şüphesiz içki içen de, imal eden de, sakiliğini yapıp içenlere dağıtan da, satan da, parasını yiyen de lanetlenmiştir buyurmuşlardı. Bunun üzerine bir bedevi ayağa kalkıp Peygamber Efendimizin huzuruna gelerek, ''Ey Allah'ın Resulü, ben daha önce içki ticareti yapan bir kişiydim ve içki satışından bir miktar mal da biriktirdim. Şimdi ben bu malı Allah'a itaat yolunda harcasam bana bir faydası olur mu?'' diye sordu. Resulullah ona, ''Sen o malı hac, cihat veya sadaka uğrunda harcasan dahi Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar değeri olmaz. Zira Allah ancak temiz olanı kabul buyurur.'' cevabını verdi. Bu hadise üzerine Allah Teala Peygamber Efendimizin sözünü tasdik etmek için şu ayeti kerimeyi inzal buyurdu. De ki, pis ve kötüyle temiz ve iyi bir değildir. Pis ve kötünün çokluğu hoşuna gitse de bu böyledir. O halde ey akıl sahipleri, Allah'tan korkunuz ki kurtuluşa eresiniz. Bu hikmetten hareketle denilmiştir ki, kazancının helal mi, haram mı, nereden geldiğini görmek isteyen, onun nereye gittiğine baksın. Zira para, daima çıktığı deliğe giren yılana benzetilmiştir. Netameli yollardan kazanılan paralar, infak dahi edilse, yine kendi kirli mahallerine varırlar. Şu ibretli kıssa bunun en güzel ifadesidir. Hak dostlarından Ebu Abbas Nihaven diye ticarette meşgul olan zengin talebelerinden biri gelerek, ''Efendim, zekatımı kime vermem daha uygundur?'' diye sordu. Hazret, ''Gönlün kimde karar kılıyorsa ona ver.'' diye cevap verdi. Talebe evine giderken dilenmekte olan bir âmâ gördü. Gönlü ona ısındı. Zekatı olan bir kese altını ona verdi. Âmâ sevinçle oradan ayrıldı. Talebe ertesi gün aynı yerden geçerken kendisine zekat verdiği âmâyı pek neşeli bir surette başka bir âmâ ile konuşurken gördü. Âmâ yüksek perdeden anlatmaktaydı. ''Biliyor musun, dün bana bir beyzade tam bir kese altın verdi. Ben de o parayla meyhaneye gidip bir güzel demlendim.'' Talebenin canı çok sıkıldı. Doğruca Ebu Abbas Hazretleri'nin huzuruna koştu. Olan biteni tam arz edecekti ki, üstadı onun konuşmasına fırsat dahi vermeden, sattığı külahının karşılığı olan bir akçeyi infak etmesi için kendisine uzattı ve ''Önüne çıkan ilk kişiye bu akçeyi veriver.'' dedi. Talebe dergâhtan çıktı, rastladığı ilk kişiye o akçeyi verdi. Üstadının sadakasının nasıl bir kişiye gideceğini çok merak ettiği için o şahsı takip etmeye başladı. Adamcağız biraz ilerideki bir viraneye girdi. Sonra elbisesinin altından bir şey çıkarıp yere bıraktı. Tam oradan ayrılacaktı ki talebe önüne geçip sordu. ''Ey yiğit, Allah için doğruyu söyle, bu ne haldir, şu attığın şey nedir?'' Adamcağız kendisine akçeyi veren şahsı tanımıştı, boynunu büküp anlatmaya başladı. ''7 gündür bir şey bulup da çoluk çocuğuma yediremedim. Ben ve hanımım sabrediyorduk ama çocuklarım artık perişan vaziyetteydi. Buna rağmen dilenip insanlardan bir şey istemek asla yapamayacağım bir işti. Bu ızdırap içinde kıvranırken şu çürümeye yüz tutmuş ölü kekliği buldum. Zaruret sebebiyle onu yemeleri için çocuklarıma götürecektim. İçimden de Allah'a yalvarıyor, ''Ya Rab, halime inayet eyle.'' diye dua ediyordum ki sen karşıma çıkıp o bir akçeyi verdin. Ben de Rabbime şükrederek yenilemeyecek durumda olan o kekliği bu harabeye bıraktım. Şimdi pazara gidecek ve verdiğim bir akçeyle yiyecek bir şeyler alacağım. Dinlediklerinden dolayı hayret içinde kalan talebe derhal Ebu Abbas Hazretleri'nin yanına döndü. Hazreti Pir yine talebesinin bir şey söylemesine mahal vermeden şöyle buyurdu. Evladım, demek ki sen kazancına şüpheli veya haram bir şeyin karışıp karışmadığına dikkat etmemişsin. Bu yüzden de verdiğin muhtaca dikkat ettiğin halde zekatın şaraba gitti. Zira kazanılan şeyler nereden ve nasıl elde edilmişse benzer şekilde elden çıkar. Nitekim senin bir kese altınına mukabil benim bir tek akçemin salih bir insanın eline geçmesi de onun helalliğinden kaynaklanmaktadır. Abdullah İbni Ömer de helaliyetin ehemmiyetine şöyle dikkatimizi çeker. Namaz kılmaktan zayıflayıp yay gibi, oruç tutmaktan eriyip çivi gibi olsanız da, haram ve şüphelilerden kaçınmadığınız takdirde Allah o ibadetleri kabul etmez. Emir Külal Hazretleri de aynı hakikati şöyle ifade eder. Geceleri ibadette geçirseniz ve açlıktan beliniz keman teli gibi incelse bile, lokma ve hırkanız helal olmadığı müddetçe maksada ulaşamazsınız. Kalbin, dilin ve bedenin temiz olması helal lokma yemeye bağlıdır. Bunu iyi biliniz. Helal lokma yiyen insanın midesi içinde temiz su toplanan havuz gibidir. Bu havuzdan etrafa temiz su dağılır ve bu suyla çiçekler yetişir. Ağaçlar meyve verir. Ondan istifade edilir. Dinimizde haramlar ve helaller açıklanmıştır. Zahiri helal görünen fakat batını itibarıyla içe sinmeyen birçok durum vardır. Bunlara şüpheliler denir. Kişi şüphelilerden de sakınmadıkça haramlardan yeterince uzak duramaz. Fahri Kainat Efendimiz buyurur. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli hususlardan sakınmayanlarsa gitgide harama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin, her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa vücut, bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir. Hadis-i şerifin haram ve şüpheli şeylerin tesiri altında kalan kalbe dikkat çekerek sona ermesi mühimdir. Çünkü haram ve şüphelilerle zedelenmemiş imanlı, selim bir kalp haram, şüpheli ve netameli şeylerden rahatsızlık ve huzursuzluk hisseder. Bu sebeple hadis-i şerifte müftiler yani fetva verici kişiler fetva verse de sen kalbine bak, vicdanının sesini dinle buyurulmuştur. Kişi vicdanının sesini susturur, kalbini köreltir, şüpheli şeylere düşerse onun haramlara düşmesi de uzak değildir. Ahir zamanın kalplerin katılaşacağı, helal haram hassasiyetinde çokça gaflete düşüleceği bir zaman olacağı hadis-i şerifte ikazen bildirilmiştir. Öyle bir zaman gelir ki kişi malını helalden mi, haramdan mı kazandığına hiç aldırış etmez. O ahir zaman maalesef gelmiştir. Mesela zamanımızda bilhassa miras hukukunda Cenab-ı Hakk'ın taksimine razı olmayanlar zuhur etmiştir. Bu hususta haksız, haram bir pay almaktan ve haksızlığa sebep olmaktan son derece endişe edilmelidir. Zira miras hukukunu teşri eden ayetlerin hitamında şu ağır ilahi ikaz nazil olmuştur. Kim Allah'a ve peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını çiğnerse, Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. Kazançlara ve gıdaya haramın karışması, ahireti berbat ettiği gibi dünyayı da perişan etmektedir. Fertler, aile ve toplum haram ve şüpheli lokmaların getirdiği gafletle insaniyet hususiyetlerini kaybetmekte, nefsaniyetin karanlıklarına duçar olmaktadır. Toplumda nesil nesil artan gaflet, şaşkınlık, kabalık ve alıklık evlatlara yedirilen lokmalara dikkat edilmemesinin neticesidir. Cinayetler, şiddet, iffetsizlik, nadanlık, acımasızlık, cimrilik, katılık ve benzeri bütün bunlar manevi hastalıklardır ve sebepleri de mikroplar gibi, virüsler gibi vücutlara girip kalpleri ifal eden haram ve şüpheli gıdalardır. Halbuki herkesi hayran bırakan şanlı mazimizde lokmaların helaliyeti yanında ona en ufak bir göz hakkı ilişmemesi için dahi tedbirler alındığını görürüz. Daha 50 sene evvelinde bile evlerde fırın olmadığı için çarşı fırınına gönderilen börek, çörek gibi bir gıda maddesi mutlaka bezlerle sarmalanır, kokusunu aldığı hak geçti diye mutlaka fırıncıya da ondan bir parça ikram edilirdi. Lokantalarda yemekler teşhir edilmez, bir perdeyle örtülerek dışarıdan geçen, mahrum, imkanı el vermeyen insanların o yemeklerin nefasetini hissetmemeleri için tedbirler alınırdı. Daha evvelinde esnafın manevi istinadgahı olan ahiler, her mesleğin erbabını dervişler misali yetiştirir, takip eder, her işe besmele ve selavat ruhaniyeti katılırdı. Böylece çarşı pazardaki tezgahlar bile birer dergah olurdu. Gaflete düşebilecek bir kişi usulünce ikaz veya terbiye edilir, kötülük kendine meydan bulamazdı. Helal kazançla alınmış, besmeleyle tartılmış, salavatla yetiştirilmiş, abdestli, dualı hazırlanmış malzemelerin girdiği evlerde gıdalar yine dualarla, huzur haliyle, ibadet hissiyatıyla pişirilir, yiyen herkese manevi enerji, feyiz ve ruhaniyet olurdu. Günümüzdeki manzara ise acı bir heyhat dedirmektedir. Nerede o ecdat, nerede bu evlat? Göz hakkı hassasiyeti unutulmuş, gıda satılan yerler reklam ve teşhirle sattıkları her şeyin üzerine mahrumların nazarlarını celbetmeyi marifet bilmekte. Vitrinler dolusu yiyecekler açlara, yoksullara, yetimlere, gariplere nispet yaparcasına görgüsüzce seyrettirilmekte. O mahrum ve biçare nazarların takılı kaldığı gıdalar da yiyenlerde manevi sancılara sebep olmakta. O etleri kesenler ehli iman mı? O yemekleri pişirenler ehli salat mı? Abdestli mi? Ağzı dualı mı? Soran yok, umursayan yok. Huzurlu mazimizde azın azı olan psikolojik ve psikiyatrik hastalıklar günden güne artmakta, varlık içinde yokluk çeken, bolluk içinde sıkıntı, depresyon, bunalım hisseden insanlar maneviyatsızlığın sancılarıyla kıvranmakta. Bir tarafta oburluk, bir tarafta açlık artmakta. Bir yanda israf, bir yanda cimrilik artmakta. Besmelesiz, suni, ithal, boyalı, neydi belirsiz kimyevi maddelerle dolu gıdalar, nesillerin kalbini, dimağını, şahsiyetini belirsiz, bulanık, alık ve ruhsuz hale sokmakta. Günümüzde ucuz olması sebebiyle hınzır etinin maalesef birçok sucuk, salam vesaire gıdalara katıldığı yolunda haberler malumdur. Memleketimizde de ne yazık ki her gün tonlarca hınzır kesildiği bildirilmektedir. Fakat et satılan yerlerin ekserisinde bunlar domuz eti olduğu söylenmeden satılmakta, normal helal etmiş gibi piyasaya sürülmektedir. Müslümanlar bu mevzuda çok dikkatli olmalı. Helal sertifikası olan firmaları bulmalı ve nereden et alacağını hakkıyla araştırmalı ve ancak dinen temiz ve güvenilir olanı almalıdır. Lokmalar kadar kazançlarda harama, şüphelere bulanmış. Faiz kartlarla cüzdanlara sızmış. Kumar oyun sayılır olmuş. Nazarlar sorumsuz. İhtilat her yeri karma karışık etmiş. Her haliyle cahiliye. Bundan kurtulmanın yolu yine Fahri Kainat Efendimiz'de. Çare onun sünnetine sarılmakta. Onun kanaatkârlığını, istinasını, helal hassasiyetini, infakını, isarını yaşamakta. Onun muhteşem ahlakını talim edip hayatımızın her safhasına tatbik etmekte ve onun gibi dua etmekte. Allah'ım, helal kıldıklarını bana kâfi eyle. Bu suretle haram kıldıklarından beni muhafaza eyle. Beni fazlınla senden başkalarından müstani kıl. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2015 sayısından Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Onun Muhteşem Ahlakı Helal Lokma başlıklı yazısını sunduk ve böylelikle biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın.